Ayrım 13, sayfa 155. Latin Amerika'daki ilk toprak reformu. José Artigas'ın 1,5 yüzyıl süren yenilgisi. 19. yüzyıl başında Amerika kıtasında İspanyol egemenliğine karşı mızraklar ve bıçaklarla çarpışanlar ezilenlerdi. Bağımsızlık onları ödüllendirmedi. Kanlarını dökenlerin bütün umutları boşa çıktı. Barışla birlikte gündelik sefalet dönemi başladı. Toprak sahipleri ve zengin tüccarların servetleri büyürken ezilen halk yığınlarının yoksulluğu da giderek arttı. İspanyol İmparatorluğu'nun 4 valiliği yıkılıp yerine tuz buz olmuş ulusal birlikten çok sayıda ülke doğuyordu aynı zamanda. Aristokrasinin ortaya attığı ulus kavramı İngiliz İmparatorluğu'nun ticari ve mali etkisinin fazla olduğu işlek bir limana benziyordu. Arka planda da büyük topraklar ve madenler uzanıyordu. Savaşın ganimetini kentteki konaklarında balolar vererek toplayan asalaklar ordusu, İngiltere'de imal edilmiş kristal kadehleri tokuşturarak serbest ticareti kutluyorlardı. Avrupa burjuvazisinin tumturaklı cumhuriyetçi talimatları günün modasına uygundu. Latin Amerika ülkeleri İngiliz sanayicilerin ve Fransız düşünürlerin hizmetine giriyordu. Peki bu toprak sahipleri, büyük tüccarlar, spekülatörler, fıraklı politikacılar topluluğuna ulusal burjuvazi adı verilebilir miydi? Latin Amerika çok kısa sürede oldukça liberal havadaki burjuva kurumlarına sahip oldu. Buna karşın Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülen dinamik bir ulusal kapitalist sistem geliştirmeyi üstlenecek yaratıcı bir burjuvazi oluşmadı. Bu ülkelerin burjuvazileri uluslararası kapitalizmin elinde birer alet, sömürge ve yarı sömürgelerin kanını emen çarkın birer parçasıydılar. Yerel endüstriyi desteklemek iktidarı elinde tutan burjuvazinin tefeci ve tüccarların işine gelmiyordu. Serbest değişim İngiliz mallarına kapıları açınca bu sanayiler daha doğmadan ölmüştü. Toprak sahipleri toprak sorununu işlerine geldiği gibi çözümlüyorlardı. 19. yüzyılda büyük toprak sahiplerinin durumu iyice sağlamlaştı. Toprak reformu bu bölgede erken açılmış bir bayraktı. Bağımsızlığı izleyen ihanetler zinciri ekonomik, toplumsal ve ulusal karışıklığa yol açtı. Yeni sınırlarla parçalanan Latin Amerika yine tek ürüne dayalı tarıma ve bağımlılığa mahkumdu. 1824'te Simon Bolivar, Peru yerlilerinin haklarını korumak ve toprak mülkiyet sistemini yeniden düzenlemek amacıyla Trujillo kararnamesini çıkardı. Peru oligarşisinin ayrıcalıkları yasal olarak hiçbir şekilde zedelenmemişti. Kurtarıcının iyi niyetine karşın oligarşinin durumu sarsılmadı. Yerlerin sömürülmesine devam edildi. Meksika'da Hidalgo ve Morelos bir süre önce yenilgiye uğramışlardı. Ezilenlerin özgürlüğe kavuşmaları ve gasp edilen toprakların geriye alınması için harcadıkları çabanın meyvesi ancak 100 yıl sonra alınacaktı. Güneyde José Artigas toprak devriminin temsilcisiydi. Onca iftiraya uğrayan, resmi tarihin saptırarak anlattığı bu lider, bugünkü Uruguay topraklarında ve Arjantin'in Santa Fe, Corrientes, Entre Rios, Misiones ve Cordoba şehirlerinde yaşayan halk yığınlarının başına geçmişti. 1811'den 1820'ye kadar süren kahramanca savaşımında Artigas, eski Rio de la Plata valiliğinin sınırları içinde kurulacak büyük bir devletin ekonomik, toplumsal ve politik temellerini atmaya çalışmıştı. Buenos Aires limanının boğucu merkeziyetçiliğine karşı savaşan liderlerin en önemlisi ve en aklı başında olanıydı. İspanyollarla ve Portekizlilerle çarpıştı. Ama gücünü kıran kollarından biri Rio de Janeiro, diğeri Buenos Aires olan İngiliz emperyalizminin kıskacı ve toplumsal reform programlarıyla tehdit edildiğini hisseden oligarşinin alışılmış ihaneti oldu. Hürseverler ellerinde mızraklarıyla Artigas'ı izliyorlardı. Çoğu yoksul köylüler, kaba sığır çobanları, savaşarak onurlarına kavuşan yerliler, bağımsızlık ordusuna katılarak özgürleşen kölelerdi. 1811'de bugünkü Uruguay'ın topraklarını İspanyol ve Portekiz güçlerine bırakan Buenos Aires'in İhaneti halkın toplu halde kuzeye göç etmesine neden oldu. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar arkalarına bakmadan liderlerini izliyorlardı. Kafilenin sonu gelmiyordu. Artigas, Uruguay ırmağının kıyısında kamp kurdu. Bir süre sonra yine kuzeyde hükümetini oluşturdu. 1815'te Paysandu şehrindeki Purification adlı karargahından geniş bir bölgeyi yönetiyordu. Bir İngiliz seyyahı Artigas'la karşılaşmasını şöyle anlatıyor. J.P. ve G.P. Robertson, La Argentina en la Epoca de la Revolution, Cartas sobre el Paraguay, Buenos Aires, 1920. Ne görsem beğenirsiniz. Yeni dünyanın yarısının eşi bulunmaz koruyucusu, çiftliğinin çamurlu toprağı üzerinde, yakılmış bir ateşin kenarında, bir öküz kafasının üzerine oturmuş, bir yandan ateşte kızarmış et yiyor, bir yandan da bir boynuzdan cin içiyor. Çevresinde paçavralar içinde 10 kadar asker. Dört bir yandan askerler, emir erleri, keşif subayları geliyordu at üzerinde. Artigas ellerini arkasında kavuşturmuş bir ileri bir geri yürüyerek devrimci kararnamelerini yazdırıyordu. İki sekreter söylediklerini kağıda aktarıyordu. karbon kağıdı yoktu. Latin Amerika'nın ilk toprak reformu böyle doğdu. Bu reform Doğu ilinde bugünkü Uruguay bir yıl uygulanacaktı. Oligarşi Montevideo kapılarını General Lecor'a açıp kendisini bir kurtarıcı gibi karşılayınca Portekiz işgali reformdan iz bırakmayacaktı geriye. Artigas daha önce yaptığı gümrük düzenlemesiyle yerel endüstrilerle rekabet halinde olan yabancı mallara ağır vergiler koymuş, ekonomik kalkınma için gerekli üretim mallarının ithalatını serbest bırakmış, Paraguay çayı ve tütünü gibi Latin Amerika'da üretilen ürünlere de düşük bir vergi koymuştu. Washington Reis Abadie, Oscar H. Brusera ve Tabare Melogno, El Chicho Artiguista, 4. cilt, Montevideo, 1968. Bu gümrük düzenlemesi de devrimi bozgun üretenler tarafından kaldırılacaktı. 1815'te çıkarılan toprak yasası, özgür topraklar, özgür insanlar. Uruguaylıların en ilerici ve en parlak. Nelson de la Torre, Julio C. Rodriguez ve Lucia Sala de Touron, Artigas, Terraye Revolution, Montevideo, 1967. Anayasasıydı. 3. Carlos'un reformist döneminden Campomanes ve Jovellanos'un düşünceleri Artigas'ı etkilemişti kuşkusuz. Ama Artigas, ulusunun ekonomik gelişme ve sosyal adalet gereksinimlerini bir çözüm olarak ortaya çıkmıştı. Kötü Avrupalılarla onlardan da beter Amerikalıların topraklarına el koyup topraklar yeniden bölüştürülüyor, düşmanların toprakları tazminat ödemeden ele geçiriliyordu. Latifundiumların büyük çoğunluğu da bunlara aitti. Çocuklar ana babalarının hatalarını bedelini ödemek zorunda değildiler. Herkesin eşit işlem görmesi için çalışılıyordu. Topraklar en yoksula en çok yardım edilmelidir ilkesine göre bölüştürülüyordu. Artigas'a göre yerlilerin hakları ön planda tutulmalıydı. Bu toprak reformunun başlıca amacı yoksulları topraklarına bağlamak, savaş zamanı göçebe hayatına, barış zamanı kaçakçılığa alışkın sığır çobanlarını çiftçiye dönüştürmekti. Plato Ovası'nı sonradan yöneten hükümetler sığır çobanlarını şiddet yoluyla bastırdılar. Artigas'ın amacı onları toprak sahibi haline getirmekti. İsyankar sığır çobanları dürüst bir çalışma içine girmişti. Çiftlikler kuruyorlar, ilk ekimlerini hazırlanıyorlardı. Nelson de la Torre, Julio C. Rodriguez ve Lucia Sala de Touron, AGE, aynı yazarlar Evolution Economica de la Banda Oriental Montevideo, 1967 ve Estruca Economico Social de la Kolonya Montevideo, 1968. Dış müdahale girişimi baltaladı. Oligarşi harekete geçti ve intikamını aldı. Artigas tarafından yapılan toprak dağıtımını geçersiz saydı. 1820'den 100 yıl sonuna kadar reformdan yararlanmış olan yoksul yurtseverler topraklarından kovuldular. Neticede mezarlarından başka toprakları olmadı. Yenik düşen Artigas Paraguay'a sığındı. Uzun süren çetin ve sessiz bir sürgün hayatı yaşadı ve tek başına öldü. Çıkardığı mülkiyet yasalarının hiçbir hükmü kalmadı. Maliye Bakanı Bernardo Bustamante bu belgelerin ne denli aşağılık olduğunu anlamak için şöyle bir göz atmanın yeterli olduğunu belirtiyordu. Bu sırada aynı hükümet ülkeyi düzene kavuşturmuş, Artigas'ın uğruna boş yere savaştığı büyük ülkeden kopan bağımsız Uruguay Devleti'nin ilk anayasasını kutlamaya hazırlanıyordu. 1815'te yapılan düzenleme toprakların birkaç yerde toplanmasının önleyici hükümler taşıyordu. Bugün Uruguay'ın kırsal bölgeleri çöl görünümündedir. Ülke topraklarının yarısı ve tasarruflarla endüstri yatırımlarının 1/4'ü 500 ailenin tek elindedir. Vivian Trias, Reforma Agraria en el Uruguay Montevideo, 1962. Bu kitapta Uruguay oligarşisini oluşturan aileler tek tek sıralanır. Toprak reformu projeleri parlamentoda kağıt üzerinde kalırken kırsal bölgeler giderek boşalmakta, işsizlerin sayısı artmakta, tarım sektöründe çalışanların sayısı azalmaktadır. Yün ve et ülkenin geçim kaynağı ama koyun ve sığır sayısı 100 yılın başına oranla daha az. Üretim yöntemlerinin ilkelliği, İlkbaharda sığır ve koyunların coşkusuna, yağmurları ve toprağın doğal verimine bağlı olan hayvancılıktaki verim de kendini gösteriyor. Tarımda da durum aynı. Hayvan başına alınan et miktarı Fransa ve Almanya'dakinin yarısından da düşük. Yeni Zelanda, Danimarka ve Hollanda'ya oranla süt miktarı da öyle. Avustralya'ya oranla her koyun 1 kilo az yün veriyor. Hektar başına üretilen buğday Fransa'dakinin 3'te 1'i. Mısır üretimi de ABD'nin 7'de 1'i kadar. Eduardo Galeano, Uruguay Promise and Betrayal, Latin America, Reform or Revolution, Yay, J. Petras ve M. Zeytlin, New York 1968. Gelirlerini yabancı ülkelere yatıran büyük toprak sahipleri yaz mevsimini Punta del Este'de geçiriyorlar. Yılın geri kalan zamanında da çiftliklerinde oturmuyorlar. Zaman zaman özel uçaklarıyla gelip kısa bir ziyaret yapmakla yetiniyorlar. 100 yıl önce Çiftçiler Derneği kurulduğunda ülkenin 2/3'ü zaten başkentte oturuyordu. Geniş topraklardaki üretim açlıktan kırılan işçiler ilgilendirmiyordu onları. Toprak sahiplerinin kazancı ortadadır. Kapitalist çiftçilerin rant ve karları yılda 75 milyon dolara ulaşmaktadır. Ekonomi Enstitüsü El Proceso Económico del Uruguay, Contribution al Estudio de su Evolución y Perspectivas Montevideo, 1969. Devlet tarafından desteklenen ve korunan ulusal endüstrileşme döneminde tarım gelirlerinin büyük bölümü yeni kurulmakta olan fabrikalara yatırıldı. Endüstri buhranı döneminde artık sermaye başka sektörlere yöneldi. Punta del Este'deki görkemli ve gereksiz konutlar ulusal durgunluk döneminde yapıldı. Spekülasyon enflasyona yol açtı. Sermaye yurt dışına akmaya başladı. Resmi belgelere göre 1962-1966 yılları arasında 250 milyon dolar İsviçre ve Amerikan bankalarına yattı. 20 yıl önce gelişen endüstri sektöründe çalışmak üzere kırdan kente göç eden gençler şimdi bir yolunu bulup yabancı ülkelere gidiyorlar. Ama yabancı ülkelerde Uruguay sermayesi memnunlukla karşılanırken Uruguaylı işçilerin dışarıda buldukları yamancılaşma, şiddet ve belirsiz bir gelecekten ibaret. 1970'te korkunç bir buhranla sarsılan Uruguay, Avrupalı göçmenlere vaat edilen barış ve kalkınma ülkesi değil, halkını göçe ve sürgüne zorlayan bir ülke şimdi. Uruguay'da insanlar ve şiddet et ve yün kadar kolaylıkla üretilip ihraç ediliyor. Verim düşük olmakla birlikte maliyetlerin düşük olması nedeniyle kazanç yüksek. Kırsal bölgeler bomboş. Başlıca latifundiyumlar, o da yılın belli bir döneminde 1000 hektar başına 2 kişiyi barındırıyor. Ressamların ve şairlerin çizdiği geleneksel sığır çobanı portresinin başkalarının uçsuz bucaksız topraklarında çalışan gerçek işçilerle ilgisi yok. Deri çizmelerin yerini yırtık pırtık hasır espadriller, altın ve gümüş işlemeli kemerlerin yerini bir ip almış. Eti üretenlerinin yemeği hakkı yok. Uruguay köylülerinin temel gıdası şehriye ve tavuk ciğerinden oluşan ve protein içermeyen ensopado. German Wettstein ve Juan Rudolph, La Sociedad Rural, Nuestra Tierra dizisi, No. 16, Montevideo, 1969. Artemio Cruz ve Emiliano Zapata'nın ikinci ölümü. Artigas'ın toprak reformu yasasından tam 100 yıl sonra Emiliano Zapata, Meksika'nın güneyinde önemli bir toprak reformu gerçekleştirdi. 5 yıl önce diktatör Porfirio Diaz, Dolores çağrısını 100. yılını kutlamak için törenler düzenlemişti. 16 Eylül 1810'da Guanajuato bölgesindeki Dolores'in rahibi Miguel Hidalgo 1753-1811 tarafından yapılan bağımsızlık çağrısı, toprak reformu ve vergilerin kaldırılması vaatleriyle sayısız yandaş toplamıştı. Kibar ve şık beylerin resmi Meksikası kendilerini besleyen gerçek Meksika'dan habersizdi. Paryalar Cumhuriyeti'nde rahip Miguel Hidalgo'nun ayaklanmasından beri işçi ücretlerinde bir centavoluk bir artış bile olmamıştı. 1910'da birçoğu yabancı olan 800 büyük toprak sahibi neredeyse tüm ülke topraklarını ellerinde bulunduruyordu. Bu soylu baylar başkentte ya da Avrupa'da yaşar, arazilerini ziyaret ettikleri zamanda yüksek taş duvarlarla çevrili malikanelerinde barınırlardı. Jesus Silva Herzog, Brave Historia de la Revolution Mexicana, Mexico City, Buenos Aires, 1960. Duvarların öteki yanında işçiler kerpiçten barakalarda üst üste yaşardı. 15 milyonluk nüfusun 12 milyonu latifundiyumlarda çalışıyordu. Aldıkları ücretin tümünü tienda de rayalara, astronomi fiyatlara, fasulye, un ve içki sayılan dükkanlara yatırıyorlardı. Yerlilerin doğuştan gelen kusurlarıyla uğraşmak hapishane, kışla ve kiliseye düşüyordu. Dönemin soylu ailelerinden birinin bir üyesi yerlilerin tembel, ayyaş ve hırsız doğduklarını söylüyordu. Babadan oğula geçen borçları ödemek zorunda olan ya da yasal bir sözleşmeyle bağlı işçiler birer köle durumundaydılar. Yüce Tan'daki Heneke, Valle Nacional'daki tütün plantasyonlarında, Chiapas ve Tabasco'daki orman işletmeleri ve meyve bahçelerinde Veracruz, Oaxaca ve Morelos'taki kauçuk, kahve, şeker kamışı, tütün ve meyve plantasyonlarında da durum hep aynıydı. Kuzey Amerikalı yazar John Kenneth Turner şöyle der gezi notlarında: ABD Porfirio Diaz'ı politik olarak tamamen kendisine bağımlı kılmış. Böylece Meksika'yı köle durumundaki bir sömürge haline getirmiştir. John Kenneth Turner, Mexico Barbaro, Mexico City 1967. Kuzey Amerikan sermayesi diktatörlükle ortaklığından dolaylı ve dolaysız kazançlar sağlamaktaydı. Wall Street'in ölmekle bitiremediği Meksika'nın Kuzey Amerikalılaştırılması intikam alınır gibi gerçekleştirilmekte diyordu Turner. ABD 1845 yılında Texas ve Kaliforniya'nın Meksika'ya ait olan bölgelerini topraklarına eklemiş, uygarlık adına bu yöreye köleciliği getirmişti. Meksika ayrıca savaşta bugün ABD'ye ait olan birçok eyaletini kaybetti. Colorado, Arizona, New Mexico, Nevada ve Utah gibi. Ülkenin yarıdan çoğuna eşit olan bu topraklar bugünkü Arjantin'in yüz ölçümü kadardır. O günden beri yaygın olan bir deyiş, zavallı Meksika. Tanrı'dan öylesine uzak, ABD'ye o denli yakın ki, der. Meksika topraklarının elinden gitmesinden sonra da bakır, petrol, kauçuk, şeker, bankacılık ve ulaştırmada Kuzey Amerikan yatırımlarının istilasına uğradı. Maya ve Yaki yerlilerinin Yucatan'daki Henneke plantasyonlarında uğradıkları kıyımda Standard Oil'a bağlı American Cordage Trust'ın büyük rolü oldu. Birer toplama kampına benzeyen bu plantasyonlarda erkekler ve çocuklar katır gibi alınıp satılırdı. Çünkü üretilen Henneke'nin yarıdan çoğu bu şirketin eline geçiyordu. Belli fiyatının düşük olması işine geliyordu. Turner bazen de doğrudan köle emeği kullanıldığını gözlemişti. Şirket yöneticilerinden birinin Turner'a anlattığına göre bir kölenin fiyatı 50 peso imiş. Kölelerin çoğu 3 aydan az dayanırmış. John Kenneth Turner, AGE, Meksika Kuzey Amerikalı yatırımcıların gözdesiydi. ABD'nin dış yatırımlarının 1/3'üne yakın kısmı 100 yıl sonunda Meksika'da toplanmıştı. Welles'in filminin ünlü kahramanı yurttaş Kane, William Randolph Hearst, Chihuahua ve diğer kuzey illerinde 3 milyon hektar toprağa sahipti. Fernando Carmona, El Drama'da, Amerika Latina, El Caso de Mexico, Mexico City 1964. 1910'da Meksikalılar silahlanıp Porfirio Diaz'a karşı ayaklandılar. İsyan güneyde Emiliano Zapata'nın öncülüğünde başladı. Toprak reformu yanlısı Zapata, devrim liderlerinin en dürüsttü. Yoksulların davasında kendini en çok adamış olanı, toplumsal kurtuluş uğruna en çok coşkuyla savaşanıydı. 19. yüzyılın sonları yerler için soygun yılları olmuştu. Morelos bölgesindeki köy ve kasabalar toprağı ve insanları yiyip yutan şeker kamışı ile kuşatılmıştı. Ülkeyi şeker kamışı yönetiyordu. Gelişmesi modern rafinerilerin, damıtım evlerinin ve demir yollarının yapılmasına neden olmuştu. Zapata'nın köyü Anenecuilco'da köylüler topraklarını işgal altında bulunduğu 7 asrın hesabını soruyorlardı. Onlar Hernan Cortes'in gelişinden çok öncesinden beri bu topraklarda yaşıyordu. Yakınanlar Yucatan'daki çalışma kamplarına gönderilmişti. Verimli toprakların 17 kişinin elinde toplandığı Morelos şehrinde olduğu gibi işçilerin yaşama koşulları efendilerinin ahırlarındaki süslü püslü atlarınkinden daha da kötüydü. 1909'da toprakların bir bölümüne daha el konmasını öngören bir yasanın çıkması zaten uzun süredir var olan toplumsal çelişkileri daha da alevlendirdi. Ülkenin en iyi at terbiyecisi olarak ün yapmış, dürüstlüğü ve cesaretiyle herkesin saygısını kazanmış olan Emiliano Zapata, gerilla lideri oldu. Güneyliler, liderleri Zapata'nın atının kuyruğuna takılarak hızla bir kurtuluş ordusu oluşturdular. John Womack Jr., Zapata'yı La Revolution Mexicana, Mexico 1969. Porfirio Diaz düşürülerek iktidara Francisco Madero getirildi. Toprak reformu vaatleri kısa sürede unutuldu. Zapata düğün gününde töreni yarıda kesmek zorunda kaldı. Hükümet kendisini sindirmek için General Victoriano Huerta'nın birliklerini üzerine göndermişti. Eski kahraman şimdi bir haydut olmuştu. Zapata, Kasım 1911'de Ayala planını açıkladı ve herkese ve her şeye karşı savaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Planda Meksikalı köylerin büyük çoğunluğunun üzerinde bulundukları toprağın efendisi olmadıkları belirtiliyor. Devrim düşmanlarının mallarının kamulaştırılması ve latifundiyum yağmasıyla çalınan toprakların gerçek sahiplerini geri verilmesi öngörülüyordu. Ayala planı binlerce köylünün Zapata'ya katılmasını sağladı. Zapata hareketi hükümetteki adamların değiştirmesine indirgemeyi reddediyordu. Devrim bunun için yapılmıyordu. Savaş 10 yıla yakın sürdü. Diaz'a, Madero'ya, katil Huerta'ya, daha sonra da Venustiano Carranza'ya karşı savaşıldı. Bu dönem aynı zamanda Kuzey Amerika'da müdahaleler dönemi oldu. ABD deniz piyadeleri iki çıkartma ve sayısız bombardımanla diplomatik ajanlar birçok politik komployla Büyükelçi Henry Lane Wilson'da Madero ve yardımcısına düzenlediği başarılı suikastlerle harekette yerlerini aldılar. İktidardaki çeşitli değişiklikler Zapata ve adamlarına karşı girişilen saldırıları hiçbir şekilde azaltmıyordu. Onlar ulusal devrimin temelindeki sınıf mücadelesinin kesin ifadesiydi. Yani gerçek tehlikeydiler. Hükümetler ve gazeteler Morelos'lu generalin vandal sürülerine karşı atıp tutuyorlardı. Zapata'yı ezmek için sayısız askeri birlik harekete geçiriliyor, yıkıp yıkmalar, katliamlar, köyleri yok etmeler Zapata'yı sindiremiyordu. Zapata yanlısı casuslar olarak suçlanan erkekler, kadınlar ve çocuklar kurşuna diziliyor, asılıyor, bu kıyımları zafer kutlamaları izliyordu. Ama çok geçmeden güney bölgesindeki dağlarda yaşayan devrimci göçebe topluluklar güç topluyorlardı. Zapata'nın adamları birçok kez karşı saldırılarını başkentin kenar mahallelerine kadar ilerletmeyi başardılar. Huerta'nın devrilmesinden sonra Emiliano Zapata ve Pancho Villa güneyin Attilası ile kuzeyin Kentaur'u Meksika'ya girerek bir süreliğine iktidarı ele geçirdiler. 1914'ün sonunda kısa süreli bir barış dönemi Zapata'nın Ayala planındakinden daha radikal bir toprak reformu gerçekleştirmesine fırsat verdi. Sosyalist Parti'nin kurucusu ve bazı anarşist sendikacı militanlar Morelos'ta gerçekleştirilen reforma büyük katkıda bulundular. Hareketin önderinin ideolojisini geleneksel kökenlerine dokunmadan köklenleştirdiler ve kendisine temel bir örgütlenme sağladılar. Toprak reformu herkesin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması için gerekli toprağa sahip olma hakkını tam bir güvence altına alabilecek sosyalist bir devlet kurulabilmesi için toprak üzerindeki haksız tekelleşmeyi kökünden ve kesin olarak yıkmayı öngörüyordu. Topraklar 1856 yasasıyla toprağa elinden alınan kişi ve topluluklara geri verildi. Toprak mülkiyetinde azami sınırlar iklim ve toprak verimine göre belirlenmişti. Devrim düşmanlarının toprakları kamulaştırıldı. Artigas'ın toprak reformunda olduğu gibi buradaki ekonomik anlam da açıktı. Düşmanlar latifundium sahipleriydi. Teknik okullar açıldı, tarım aletleri üreten fabrikalar ve bir tarım kredi bankası kuruldu. Rafineriler ve damıtım evleri ulusallaştırılarak kamu kuruluşu haline getirildi. Yerel demokrasiler sistemi politik güç ve ekonomik gelişmelerin kaynaklarını halkın eline veriyordu. Devrimci görüşlerin korunması ve yayılması için gruplar oluşturuluyor, ulusal demokrasi şekilleniyordu. Municipio adı verilen çekirdek yönetim birimleri, yargı organları ve güvenlik güçleri halk tarafından seçiliyordu. Askeri liderler sivil yönetimin emrindeydiler. Üretim sistemi bürokratlar ya da generallerce zorla kabul ettirilmiyordu. Devrim geleneklere saygılıydı. Her köyün örf ve adetlerine göre hareket ediliyordu. Yani her köy ister ortak mülkiyeti ister toprağın küçük birimlere bölünmesini benimsiyordu. John Womack Junior, AGE. 1915 baharında Morelos şehrinin bütün tarlaları ekilmişti. Başta mısır olmak üzere birçok gıda maddesi üretiliyordu. Aynı tarihte Meksika'da gıda maddeleri kıtlığı çekiliyor, açlık hüküm sürüyordu. Venustiano Carranza başkanlığı ele geçirmişti ve o da kendi toprak reformunu gerçekleştirmekteydi. Ama subayları reformu kendi çıkarlarına alet etmekte gecikmediler. 1916'da Morelos'un başkenti Cuernavaca'ya ve Zapata'nın denetimindeki diğer bölgelere saldırdılar. Gelişme ve kalkınma adına yolları üzerindeki her şeyi yakıp yıkanlar için yeni yeni filizlenen tarım, madenler, deri ve tarım makineleri endüstrileri eşsiz birer ganimetti. Emiliano Zapata 1919'da bir kumpas ve ihanete kurban gitti. Pusuya düşürülerek 1000 kişi tarafından ateşe tutuldu. Che Guevara ile aynı yaştaydı öldüğünde. Zapata'nın destanı ölümünün ardından uzun yıllar yaşadı. Atı tek başına dağları aşıp güneye gidiyordu. Geriye kalan yalnızca destan değildi. Bütün Morelos halkı kurucunun eserini devam ettirmek, şehidin intikamını almak, kahramanın örneğini izlemek niyetindeydi ve bir birlik kuruldu. Bir süre sonra Lázaro Cárdenas'ın başkan olduğu dönemde 1934-1940. Bütün Meksika'da uygulanan toprak reformu sırasında Zapata'nın yaydığı görüşler canlılık kazandı. Bu dönemde yabancı şirketleri ve büyük toprak sahiplerine ait 67 milyon hektarlık bir alan kamulaştırıldı. Toprakla birlikte köylülere kredi, eğitim ve teknik olanaklar sağlandı. Ekonomik gelişim ve nüfus artışı hızlandı. Tarımsal üretim arttı. Ülkede büyük bir modernleştirme ve endüstrileşme atılımı yapıldı. Kentler büyüdü ve tüketim piyasası genişledi. Ancak Meksika milliyetçiliği sosyalizm yönünde gelişmedi ve bunun sonucu olarak başka ülkelerde de olduğu gibi ekonomik bağımsızlık ve sosyal adalet hedeflerine ulaşılamadı. Uzun yıllar süren devrim ve savaşlarda atalarımızın taptığı Huitzilopochtli'den daha acımasız, katı ve talepkar bir tanrı uğruna Meksika'nın emperyalizmin dayattığı koşullarda kapitalist gelişimi uğruna Fernando Carmona, AGE, 1 milyon kişi kurban edilmişti. Eski ideallerin çöküşünün işaretleri birçok uzman tarafından incelenmiştir. Edmundo Flores'in açıklamasına göre bugün Meksika nüfusunun %60'ı yılda 120 dolardan az kazanmakta ve açlıkla savaşmaktadır. Edmundo Flores, Adonde Vala Economica de Mexico, Comercio Exterior, 20. cilt, No. 1, Mexico City, Ocak 1970. Meksika'da 8 milyon kişi yalnızca fasulye, mısır ekmeği ve acı biberle beslenmektedir. Ana Maria Flores, La Magnitud del Hambre en Mexico, Mexico City, 1961. Sistemin derin çelişkileri sadece Tlatelolco kıyımında 500 öğrenci öldüğünde açığa çıkmamıştır. Alonso Aguilar, resmi sayılardan yola çıkarak Meksika'da 2 milyon dolayında topraksız köylü, okula gitmeyen 3 milyon çocuk, 11 milyona yakın okuma yazma bilmeyen ve yalın ayak dolaşan 5 milyon kişi olduğu sonucuna varmıştır. Alonso Aguilar, M. ve Fernando Carmona, AGE, aynı yazarlar ve Guillermo Montario ve George Carrion, El Milagro, Mexicano, Mexico City, 1970. Ortak mülkiyetteki topraklar sürekli olarak ufalanmakta, minifundium sayısı arttıkça yeni bir latifundium düzeniyle birlikte endüstriyel tarım ürünleri üretimine yönelik yeni bir tarım burjuvası doğmaktadır. Yasaları işlerine geldiği gibi yorumlayarak egemenlik kurmuş olan büyük toprak sahipleri ve memurlar şimdi yeni burjuvazinin egemenliğindedir ve son yıllarda yazılmış bir kitapta Anderson Clayton firmasının ortakları olarak nitelendirilmektedirler. Rodolfo Stavenhagen, Fernando Paz Sanchez, Cuauhtemoc Cárdenas ve Arturo Bonilla Sanchez. Neolofundismo, Y. Explotation de Emiliano Zapata, A. Anderson, Clayton and Co. Mexico City, 1968. Aynı kitapta Lazaro Cárdenas'ın oğlu, yeni latifundiumların tercihen en verimli, en iyi topraklar üzerine kurulduğunu belirtmektedir. Roman yazarı Carlos Fuentes, kendine savaşta ve barışta silah ve kurnazlıkla bir yol açmış olan Carranza ordusundan bir subayın hayatını anlatır. Carlos Fuentes, Artemio Cruz'un ölümü, Can Yayınları, İstanbul, 1983. Çok yoksul bir aileden gelen Artemio Cruz, gençlik yıllarının ideallerini ve kahramanlığını bir kenara bırakıp zorbalıkla toprakları ele geçirir. Sayısız şirket kurar, kendini milletvekili seçtirir, karanlık işleriyle, spekülasyon ve yerlerin sömürüsüyle elde ettiği servet, güç ve egemenlikle başarının doruğuna ulaşır. Roman kişisinin hayatındaki gelişmeler, günümüzde Meksika'nın politik hayatını tekeline almış olan partinin gelişmesine çok benzer. İkisi de alçalmak suretiyle yükselmiştir.